İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında, Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Öfke Dansı, yazarın adı soyadı Dr. Harriet Lerner, basım yeri, yılı, yayın evi, Kurtiş Matbaası 1996, Varlık Yayınları, okuyanın adı soyadı Seha Yamaç, Öfke Dansı, kaset 1, A100'ü okunuyor. Öfke savaşı mı? Öfke bir işarettir, hem de önemli bir işaret. Öfkemiz, incindiğimizi, haklarımızın ihlal edildiğini, gereksinimlerimizin ya da isteklerimizin doğru şekilde karşılanmadığını ya da sadece işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir ileti olabilir. Öfkemiz, yaşamımızdaki önemli bir duygusal sorunu ihmal ettiğimizi ya da ilişkimizde kendimizden, inanç, değer, arzu ya da hırslarımızdan çok şey feda ettiğimizi gösterebilir. Öfkemiz, başa çıkabileceğimizden çok daha fazlasını yaptığımızı ya da verdiğimizi gösteren bir işaret olabilir. Ya da öfkemiz, başkalarının bizim için kendi gelişimimiz ya da yeterliliğimiz pahasına çok fazla şey yaptıklarına dair bir uyarı olabilir. Tıpkı fiziksel acının elimizi sobadan çekmemizi gerektirdiği gibi, öfkemizin getirdiği acı da benliğimizin bütünlüğünü korur. Öfkemiz bizi başkalarının hakkımızdaki tanımlama şekline hayır ve kendi benliğimizin isteklerine evet demeye yönlendirebilir. Oysa kadınların öfkelerinin bilincine varmaları ve öfkelerini ifade etmeleri hep engellenmiştir. Hepimiz şeker ve baharat karışımıyız. Bizler besleyici, yatıştırıcı, uzlaşmacı kişiler ve devrilmek üzere olan gemilerin kurtarıcılarıyız. Dünyayı hoşnut etmek, korumak ve yatıştırmak bizim görevimiz. Tüm hayatımız buna bağlıymış gibi ilişkilerimizi korumaya çalışırız. Erkeklere duyduğu öfkeyi açıkça ifade eden kadınlara kuşkuyla bakılır. Eşitlik hedefimize toplum hoşgörü gösterse bile şu öfkeli kadınların herkesi çılgına çevirdiklerini biliriz. Erkek kahramanlar inançları için savaşabilir, hatta ölebilirler. Kadınlar içinse kendi hakları adına kansız ve insancıl bir devrim yapmak bile lanetlenmeye yeter. Öfkemizi dolaysız olarak ifade etmek bizi hanımefendilikten, kadınlıktan, annelikten, cinsel çekicilikten uzaklaştırır. Hatta cırtlaklaştırır. Dilimiz bile bu tür kadınları cadı, şirret, acuze, dırdırcı, erkek düşmanı ve iğdiş edici diye niteleyerek lanetler. Onlar sevemez ve sevilemezler. Kadınlıktan yoksundurlar. Kimse onlar gibi olmak istemez. Erkeklerin yaratıp sistemleştirdiği dilimizin kadınlara duydukları öfkeyi açığa vuran erkekleri tanımlamakta kullanılan tek bir yerici sözcük bile içermemesi ilginç bir nokta. Piç ya da orospu çocuğu gibi sözcükler bile erkekleri lanetlemektense suçu bir kadının üstüne atıyor, anneye. Öfke duymaya ve öfkeyi ifade etmeye karşı tabular o denli güçlü ki ne zaman öfkeli olduğumuzu bilmek bile pek kolay olmuyor. Kadın öfkesini gösterdiğinde mantıksız biri olarak niteleniyor, hatta daha kötü nitelenmelere maruz kalıyor. Yakınlarda katıldığım mesleki bir konferansta genç bir kadın doktor dayak yiyen kadınlar hakkında bir bildiri sundu. Pek çok yeni ve heyecan verici fikir ortaya atıp konusuna derin kişisel bir bağlılık duyduğunu gösterdi. Konuşmanın tam ortasında arkamda oturan tanınmış bir psikiyatrist gitmek üzere ayağa kalktı. Kalkarken yanında oturan adama döndü ve tanısını koydu. Ne kadar öfkeli bir kadın. İşte hepsi bu. Kadın doktorun sesinde öfkeli bir ton duyması ya da duyduğunu sanması sadece söylediklerini değil, aynı zamanda konuşmacının kim olduğunu da göz ardı etmesine yetmişti. Öfkeli olma olasılığımızın bile başkalarının bizi reddetmesine ya da onaylamamasına yettiği göz önüne alınırsa, öfkeli olduğumuzu itiraf etmek bir yana, bilmemizin bile bizim için bu kadar güç olmasına şaşılacak bir şey yok. Öfkeli kadınlar başkaları için neden bu denli tehlikelidirler? Çünkü eğer kendimizi suçlu, baskı altında ya da güvensiz hissedersek olduğumuz yerde kalırız. Sadece kendimize karşı eyleme geçeriz ve kişisel ya da sosyal değişim yaratma çabasında olmayız. Öfkeli kadınlarsa feminizmin son 10 yılında da görüldüğü gibi hepimizin yaşamını sorgulayabilir, hatta değiştirebilirler. Oysa değişim, etkin bir şekilde değişim yaratmaya çalışanlar için bile endişe verici ve güç bir iştir. Kısacası öfkemizden sadece başkalarının bizi onaylamamasına yol açtığı için değil, aynı zamanda değişimin gerekli olduğunu gösterdiği için de korkmayı öğreniyoruz. Hatta kendimize öfke deneyimimizi engellemeye ya da geçersiz kılmaya yönelik sorular soruyoruz. Öfkemde haklı mıyım? Öfkelenmeye hakkım var mı? Öfkelenmemin ne yararı olacak? Ne işe yarayacak? Bu sorular kendimizi susturmamıza ya da öfkemizi bastırmamıza yol açabilir. Önce bu soruları sorgulayalım. Öfke haklı ya da haksız, anlamlı ya da yararsız değildir. Öfke sadece vardır. Öfkemde haklı mıyım diye sormak, susamaya hakkım var mı ki? Ne de olsa daha 5 dakika önce su içtim. Demek ki susamaya hakkım yok. Zaten şu anda da su içmeyeceksem susamanın ne anlamı var demeye benzer. Öfke hissettiğimiz bir şeydir. Her zaman bir nedeni vardır ve ilgi görmeyi hak eder. Hepimizin her şeyi hissetmeye hakkı vardır ve öfke buna istisna değildir. Yine de öfke konusunda kendimize sormamız gereken bazı sorular var. Aslında niye öfkeliyim? Sorun ne ve kimin sorunu? Kimin neden sorumlu olduğunu nasıl ayırt edebilirim? Öfkemi kendimi güçsüz ve çaresiz hissetmeme yol açmadan nasıl ifade edebilirim? Öfkelendiğimde durumumu savunuya ya da saldırıya geçmeden ifade etmeyi nasıl öğrenebilirim? Daha dolaysız ve kararlı olursam ne gibi risk ve kayıplarla karşılaşırım? Öfkelenmek bana yaramıyorsa başka ne yapabilirim? Bu soruları ileriki bölümlerde ele alacağız. Ancak amacımız öfkemizden kurtulmak ya da geçerliliğinden kuşku duymak yerine öfkenin kaynaklarını açıklığa kavuşturmak ve ardından kendi adımıza yeni ve faydalı bir eylem benimsemek olacak. Ama madalyonun ikinci bir yüzü daha var. Öfke duymak bir soruna işaret etse bile öfkeyi açığa vurmak sorunu çözmeyecektir. Öfkeyi açığa vurmak ilişkideki eski model ve kuralların korunmasına, hatta bunların daha da güçlenmesine ve dolayısıyla değişimin gerçekleşmemesine yol açabilir. Duygusal yoğunluk yükseldiğinde çoğumuz diğer kişiyi değiştirmek adına yararsız çabalara girişebilir ve bu yüzden kendi benliğimizi açığa çıkarma ya da değiştirme gücümüzü kullanamayabiliriz. Her şeyi açığa vuranın insanın içe atmanın getireceği psikolojik tehlikelerden koruyacağını ileri süren şu öfke içeri öfke dışarı kuramı aslında doğru değil. Kavga etmemize rağmen sonunda haksızlıklara boyun eğmeye devam ediyorsak, yakınmamıza rağmen kendi umutlarımıza, değerlerimize ve potansiyelimize ihanet edecek şekilde yaşıyorsak ya da toplumun şirret, dırdırcı, öfkeli ya da yıkıcı kadın klişesine uygun davranmaya başlıyorsak, depresyon, kendine saygı duymama, kendine ihanet etme ve hatta kendinden nefret etme gibi duygularla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Öfkelerini etkin olmayan şekillerde ifade edenler sonunda öfkelenmeye hiç cesaret edemeyenler kadar acı çekeceklerdir. Öfke yanlış yönlendirilirse, bildik öfke yöntemleri işimize yaramıyorsa büyük olasılıkla aşağıdaki iki kategoriden birini uygulamaya başlarız. İyi kız kategorisinde ne pahasına olursa olsun öfkeden ve çatışmadan kaçınmaya çalışırız. Şirret kategorisinde ise kolayca öfkelenmekle birlikte etkin olmayan ve yapıcı bir çözüme ulaştırılmayan kavga, yakınma ve suçlamalara girişiriz. Bu iki öfke yönetimi türü birbirinden akla kara kadar ayrı görünebilir. Oysa aslında her ikisi de başkalarını korumaya, kendi hakkımızda açıklığa kavuşmamıza ve değişimin gerçekleşmemesine neden olur. Şimdi bunun nasıl olduğunu görelim. İyi kız sendromu. İyi kız olarak nasıl davranırız? Gerçekte öfke ya da tepki uyandıran durumlarda sessiz kalırız ya da gözyaşlarına boğulur, kendimizi suçlar veya öfkemizi saklarız. Ama sakladığımız aslında yalnızca öfkemiz değildir. Ayrıca açıklığın diğer insanı huzursuz edeceğinden ya da aramızdaki farkları ortaya çıkaracağından kuşkulanırsak, düşündüklerimiz ve hissettiklerimiz hakkında açıkça konuşmaktan da kaçınırız. Bu şekilde davrandığımızda birincil enerjimizi başka bir insanı korumaya ve açık bir benlik tanımlamama pahasına ilişkimizdeki uyumu korumaya yöneltmiş oluruz. Diğer insanların tepkilerini okumak ve tekneyi sallamamak için çok fazla çaba göstermemiz yüzünden kendi benliğimiz hakkındaki açıklığımızı yitirebilir, kendi düşüncelerimiz, duygularımız ve isteklerimizden habersiz kalabiliriz. Bu şekilde iyi davranmaya devam ettikçe içimizde bir öfke ve hiddet deposu oluşur. Yaşamımız pes etmekten ve idare etmekten ibaret kaldığında, başka insanların duygu ve tepkilerinin sorumluluğunu yüklendiğimizde, kendi gelişimimizi sürdürmek ve kendi yaşamlarımıza nitelik kazandırmak şeklindeki asıl sorumluluğumuzu feda ettiğimizde, ilişkiyi sürdürmek benlik sahibi olmaktan daha önemliymiş gibi davrandığımızda, öfke kaçınılmaz olacaktır. Ama tabii ki bu öfkeyi doğrudan yaşamamız yasaklanmıştır. Çünkü iyi kızlar asla öfkeli kadınlar olamazlar. Böylece insanın benliğine ihanet ettiği sürekli bir döngü başlar. Biz pes ettikçe ve idare ettikçe öfkemiz de artar. İçimizdeki baskı altına alındıkça, öfkemizi dışarı vurduğumuzda volkanik bir patlama olacağına dair korkumuz artar. En sonunda patladığımızda öfkemizin gerçekten mantıksız ve yıkıcı olduğu yolundaki korkularımızı haklı çıkarmış oluruz. Böylece diğer insanlar da bizi nevrotik olarak damgalarlar. Asıl sorun bastırılmış olur ve aynı döngü yeniden oluşur. İyi kızlar öfkeyi hissetmekte pek iyi olmamakla birlikte kendilerini suçlamada çok başarılı olabilirler. Depresyon ve incinme gibi kendi öfkemizin bilincine varmamak amacıyla suçluluk duygusu da üretebiliriz. Öfke ve suçluluk bir arada bulunamayacak duygulardır. Başkalarına yeterince şey vermediğimizi ya da onlar için yeterince şey yapmadığımızı hissettiğimizde, yeterince almadığımız için öfke duymamız pek olası değildir. Önceden tanımlanmış kadın rolünü gerektiği şekilde yerine getiremediğimizi düşündüğümüz için suçluluk duyuyorsak, bu tanımı ya da tanımı yapanları sorgulayacak enerji ya da anlayışımız olmayacaktır. Öfkenin bilincine varmamızı suçluluk duygusu ya da kendinden kuşkulanmak kadar engelleyecek hiçbir şey yoktur. Toplumumuz kadınlara öyle bir suçluluk aşılıyor ki, başkalarına duygusal hizmet veren bir istasyon görevi yapamadığımız için kendimizi suçlar hale geliyoruz. Suçluluk duygusundan kurtulacak cesareti kazanmak ve öfkemizi yaşamlarımız için doğru ve uygun olanı sorgulayıp tanımlamak amacıyla kullanmaya başlamak hiç de kolay değil. Değişim konusunda kararlı olmaya başladığımız anda diğerleri suçluluk duygusu yaratma taktiklerini iki kat arttırabiliyorlar. Bize bencil, olgunlaşmamış, ben merkezci, asi, kadınsı olmayan, nevrotik, sorumsuz, vermeyi bilmeyen, soğuk ya da iğdiş edici gibi adlar takabiliyorlar. Kişiliğimize ve kadınlığımıza yapılan bu tür hakaretlere çoğumuz dayanamayabiliriz. Değer ve kimliğimizin sevme ve sevilmeyle bağlandığı düşünülürse, çekiciliğimizin ve kadınlığımızın sorgulanması bizi harap edebilir. Bu durumda diğerlerinin onayını kazanmak amacıyla özür dileyen bir havayla doğru yerimize dönmek tabii ki çekici gelecektir. İşlerini değilse bile aramızdaki popülerlik yaşamlarını kaybetmeye yazgılı şirretlerin tersine toplum iyi kızların ödüllendirir. Ama bunun kişisel bedelleri son derece yüksek olacak, duygusal ve entelektüel yaşamımızın tüm yönlerini etkileyecektir. Hiçbir kötülüğü görmedim, duymadım, söylemedim deyişi, öfkelerin bilincine varmayı ve öfkelerini ifade etmeyi reddetmek zorunda kalanlarımızın bilinçaltlarına yazılı bir kuraldır. Kaçınmak zorunda olduğumuz kötülük bizi başkalarıyla açık bir çatışmaya ya da anlaşmazlığa sürükleyebilecek bir türlü düşünce, duygu ya da eylem olabilir. Bu kurala uymak için uyur gezer olmak zorunda kalırız. Açıkça görmemeli, doğru düşünmemeli ve özgürce hatırlamamalıyız. Öfkeyi bastırma ve öfkenin kaynaklarının bilincine varmama zorunluluğunun içinde tutsak kalan yaratıcı, entelektüel ve cinsel enerji miktarı hesaplanamayacak kadar yüksektir. Şirret kadın. Aramızdaki şirretler öfkelenmekten ya da farklılıklarını belirtmekten çekinmezler. Ama öfkeli kadınlara değer vermeyen bir toplumda bu özellik yüzünden başkalarını, özellikle de erkekleri tehdit ettiğimizde bizi susturmak için bir uyarı olarak kullanılan etiketlerden birine ya da diğerine layık görülme tehlikesiyle karşılaşabiliriz. Kadınlıktan uzak gibi etiketler bizi şaşkına çevirip sessizliğe sürükleme ya da haksızlığa uğramış olma ve güçsüzlük gibi duygularımızı arttırarak iyice öfkelendirme gücüne sahip olabilir. Bu ikinci durumda iyi diş edici gibi bir etiket kendi kendilerini doğrulayan bir kehanet haline gelebilir. Ama bu işin sadece bir yönü. Konuşmaya cesaret eden kadınları tanımlayan olumsuz sözcükler ve imgeler acımasız klişeler olmaktan da öte acı bir gerçeğe işaret ediyorlar. Dırdırcı, şikayetçi ve şirret gibi sözcükler değişim olasılığını bile içermeyen çaresizlik ve güçsüzlük sözcükleridir. Bunlar ortamın yoğun duygularla dolduğu ve gerçekte hiçbir şeyin değişmediği sırada yaşamlarımızın özelliğini oluşturan tıkanmışlığı yansıtan sözcüklerdir. Öfkemizi verimsiz bir şekilde açığa vurduğumuzda sonu olmayan ve bizi aşağı doğru iten bir davranış döngüsüne sıkışıp kalabiliriz. Öfkelenmemize yol açan bir şey olmasına rağmen şikayetlerimizi açıkça dile getiremezsek, diğerlerinin sempatilerini kazanmak yerine anlayışsızlıkla karşılanabiliriz. Bu da öfkemizi ve haksızlığa uğramışlık duygumuzu arttırmaktan başka işe yaramaz. Gerçek sorunlar ise hala tanımlanmamış olur. İşin daha da kötüsü, kadın öfkesinden korkan erkeklerin ya da kendi öfkelerinden kaçınmak isteyen kadınların günah keçisi haline gelebiliriz. Açıkçası öfkelendiğimizi bilmek ve bunu başkalarına duyurmak cesaret gerektirir. Sorun, statükoyu korumaktan başka işe yaramayan etkisiz bir kavga, yakınma ve suçlama döngüsüne sıkıştığımızda doğar. Bu durumda farkına varmadan kendi zararımıza başkalarını korumaya başlarız. Diğer taraftan öfkeli kadın tehdit unsuru olarak görülür. Öfkemiz etkisiz, açık olmayan, yönsüz ve denetimsiz bir şekilde dile getirmemiz ise sonuçta başkalarını rahatlatabilir. Böylece damgalanmaya hazır hale gelir ve diğerlerine bizi ciddiye almamaları ve söylediklerimizi dinlememeleri için bahane yaratmış oluruz. Hatta diğerlerinin sakin kalmalarına yardım ederiz. Siz gittikçe daha çok öfkelenip isterikleşirken karşınızdaki kişinin daha soğukkanlı, sakin ve mantıklı hale gelişini gözlemlediniz mi hiç? Burada kavgamızın ve öfkeli suçlamalarımızın yapısı diğer kişinin oltadan kurtulmasını sağlayabilir. Etkisiz savaşımlara girişerek değişmek istemeyen bir kişiyi değiştirmek amacıyla başarısız çabalara kaptırabiliriz kendimizi. Diğer kişinin inançlarını, duygularını, tepkilerini ve davranışlarını değiştirme çabalarımız sonuç vermeyince de yine aynı şekilde davranmaya ve yakındığımız sorunları iyice arttırmaktan başka işe yaramayan, önceden tahmin edilebilir kalıplar içinde tepki vermeye başlayabiliriz. Duygusallığa kapılarak başka şekilde davranma seçeneklerimizi yansıtamayız. Hatta başka seçeneklerin var olduğuna bile inanmayız. Böylece tıpkı iyi kızların sessizlikleri gibi bizim kavgalarımızda, ilişkilerimizdeki eski bildik modelleri korumaktan başka işe yaramaz. Kendini yenme ve kendini yineleme davranış modellerini hepimiz yaşamışızdır. İyi kızlar ve şirretler birbirinden çok farklı görünseler bile aslında aynı madalyonun iki yüzünü oluştururlar. Her şey söylenip olduktan ya da söylenmeyip olmadıktan sonra sonuç yine aynıdır. Kendimizi çaresiz ve güçsüz hissetmeye devam ederiz. Yaşamımızın niteliği ve yönetimi üzerinde herhangi bir denetimimiz olmadığını sezinleriz. Önümüzdeki gerçek sorunları açığa çıkarıp ele almayı beceremeyişimiz kendimize duyduğumuz saygıya zarar verir. Ve sonuçta hiçbir şey değişmez. Öfkemizi, kendimizi ve ilişkilerimizi açıklığa kavuşturup güçlendirmede kullanma konusunda çoğumuz yardım görmemişizdir. Bize verilen dersler hep öfkeden korkmaya, öfkeyi tamamen reddetmeye, öfkeyi yanlış hedeflere yöneltmeye ya da öfkeyi kendimize çevirmeye yöneliktir. Öfkelenmek için bir neden olduğunu reddetmeyi, öfkenin gerçek kaynaklarını görmemeyi ya da öfkeyi statükoyu zorlamak yerine korumaktan başka işe yaramayan etkisiz şekillerde açığa vurmayı öğreniriz. İzin verirseniz öfke enerjimizi kendi saygınlığımız ve gelişmemiz adına kullanmak amacıyla bu dersleri unutarak başlayalım işe. Önümüzdeki yol. Bu kitap kadınların uzun vadede kendileri için yararlı olmayan öfke yönetme şekillerinden uzaklaşmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu şekillerin arasında sessizce boyun eğme, etkisiz kavga ve suçlama ile duygusal mesafe koyma yer alıyor. Benim amacım okura şu eski, önceden tahmin edilebilir kalıplar içinde davranmaktan vazgeçip öfkeyi önemli ilişkilerdeki yeni bir konumu açıklığa kavuşturma amacıyla kullanmaya başlaması için gerekli anlayışı ve pratik becerileri kazandırmak. Bu kitabın odak noktası nedir? Öfke konusu yaşamımızın tüm yönleriyle ilgili olduğu için bunların arasından bazı seçimler yaptım. Başa çıkılamaz derecede kalın bir kitap yazmaktan kaçınmak amacıyla tamamen olmasa bile çoğunlukla aile üzerinde yoğunlaşmaya karar verdim. En büyük öfkelerimizi ve en büyük sevgilerimizi kız evlat, kız kardeş, sevgili, eş ya da anne rolleri içinde yaşarız. Yaşamımızdaki en etkili ve en zorlu ilişkiler aile ilişkileridir. Bu ilişki içinde yakınlık tıkanmaya yol açabilir ve işleri değiştirme çabalarımız aynı durumun kötüleşerek devam etmesinden başka bir şeye yaramaz. Öfke enerjimizi en yakın ve en zorlu ilişkilerimizde tıkanmışlıktan kurtarmak için kullanmayı öğrendiğimizde, ister dostlarımızla olsun, ister çalışma arkadaşlarımız ya da köşedeki bakkalla, tüm ilişkilerimizde daha büyük bir açıklık, denetim ve huzur sağlamaya başlayacağız. Yakın ailelerimizin üyeleriyle aramızdaki sorunların ele alınmaması ise diğer ilişkilerimizdeki yangınların daha da körüklenmesine yol açar. Bu kitabın kapsamı nedir? Bu kitabı özellikle yararlı olmasını amaçlayarak yazdım. Ne kadar ilginç olursa olsun, gerçek kadınların gerçek yaşamlarında açık ve pratik bir uygulaması olmadığını düşündüğüm noktalarda kuramı bir yana bıraktım. Yine de öfke konusunda yazma süreci sırasında konumu daraltmak gereği duyarken genişletmek zorunda kaldığım yerlerde oldu. Okuru önceden uyarmak istiyorum. Bu kitap 10 kolay adımda başarı kurallarını sergilemiyor. Çünkü öfkeyi değişim yaratma amacı olarak kullanma yeteneği, ilişkilerin nasıl işlediği konusunda daha kapsamlı bir anlayış ve bilgiye ulaşmamızı gerektiriyor. Bu nedenle başkalarıyla uyum sağlama adına benliğimize ihanet etme ve benliğimizi kurban etme şekillerine benliksizleşme bakacağız. İlişkilerde bireysellikle ben, birliktelik, biz arasındaki hassas dengeyi inceleyeceğiz. Yaşamlarımızı tanımlayan ve en şiddetli öfkelerimizi doğurup bu öfkeyi ifade etmemizi yasaklayan bazı rol ve kuralları araştıracağız. İlişkilerin nasıl tıkandığını ve bu tıkanıklıktan nasıl kurtulabileceğimizi inceleyeceğiz. Yakın ilişkilerin çiftlerden birinin davranışının diğerinin davranışını biçimlendirdiği döngüsel bir dansa benzediğini göreceğiz. Kısacası öfkeyi insanları suçlamak yerine modelleri değiştirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmayı öğreneceğiz. Bu kitaptan nasıl yararlanılabilir? Yavaşça. Şu andaki davranışlarımız ne kadar çılgınca olursa olsun, bu davranışın bir nedeni vardır ve kendimiz daha başkaları için olumlu ve koruyucu bir işlev görebilir. Değişmek istiyorsak, bunu yavaşça yapmak ve böylece küçük ama önemli bir değişimin ilişki sistemini nasıl etkileyeceğini gözleme fırsatını elde etmek son derece önemlidir. Hırsa kapılıp hızla değişmek istediğimizde hiç değişmeyebiliriz. Tersine, hem kendimizde hem de diğerlerinde çok fazla kaygı ve duygusal yoğunluk yaratarak sonuçta eski model ve davranışlara geri dönmek durumunda kalabiliriz. ya da önemli bir ilişkiyi telaş içinde kesebiliriz ki bu da aslında iyi bir çözüm olmayabilir. Bu kitap en çok tümünü okuduğumuzda yararlı olacaktır. Çoğumuz çocuğumuz olmadığı için çocuklarla ilgili tartışmaları ya da bekar veya boşanmış olduğumuz için kocalar hakkındaki bölümleri atlamayınız. Asıl önemli olan tanımlayacağım ilişki modelleri çiftlerden çok dansın şekli ve nasıl işlediği oluşturuyor konuyu. Tüm bölümlerin içinde bulunduğumuz ilişkiyle ilgili bilgiler içerdiğini unutmayın. Okudukça değişik ortam ve ilişkilerle ilgili genellemeler yapabilirsiniz. Bu genellemeler size yararlı olacaktır. Öfkemizi ilişkilerde değişim sağlama aracı olarak kullanmak amacıyla dört alandaki becerilerimizi keskinleştirmeyi öğreneceğiz. 1. Öfkemizin gerçek kaynaklarına kilitlenmeyi ve nerede durduğumuzu açıklığa kavuşturmayı öğrenebiliriz. Bu durumda beni öfkelendiren şey ne? Burada asıl sorun ne? Ne düşünüyor ve ne hissediyorum? Ulaşmak istediğim şey ne? Kimler nelerden sorumlu? Değiştirmek istediğim şey tam olarak ne? Yapacağım ve yapmayacağım şeyler ne? Bu sorular başlangıçta basit görünüyor belki ama aslında ne kadar karmaşık olabileceklerini ileride göreceğiz. Çoğu zaman savaşın ne hakkında olduğunu bile bilmeden çarpışmaya girmemiz çok şaşırtıcı. Öfke enerjimizi konumumuz ve seçeneklerimizle ilgili fikirlerimizi açıklığa kavuşturmak yerine değiştirmek istemeyen bir insanı değiştirmeye ya da denetim altına almaya çalışarak harcayabiliyoruz. Bu durum özellikle öfkemizi kendi düşünce, duygu, öncelik ve seçeneklerimizi açıklığa kavuşturmak için kullanmayı öğrenmeden sonsuz, sonuçsuz kavga ve suçlama döngülerine kolayca yakalanabileceğimiz yakın ilişkiler için geçerli. Etkili öfke yönetimi, daha açık bir ben geliştirmek ve benlik konusunda daha fazla uzmanlaşmakla el eledir. 2. İletişim becerilerini öğrenebiliriz. Bu, söylediklerimizin duyulması ve çatışmalarda farklılıkların tartışılması şansını arttıracaktır. Öfkemizi olduğu gibi düşünceye meydan bırakmadan açığa vurmakta bir açıdan sakınca olmayabilir. Bunun yararlı ya da gerekli olduğu durumlar var. Tabii aşırıya kaçmıyorsak. Ama patlamak ya da kavga etmek geçici bir rahatlama sağlasa bile fırtına dindiğinde genellikle hiçbir şeyin değişmediğini görürüz. Dahası bazı ilişkilerde sakin ve suçlamalardan uzak bir konum sağlamak uzun soluklu bir değişim yaratmak açısından çok önemli olabilir. 3. Verimsiz etkileşim modellerini gözlemleyip bunlara müdahale etmeyi öğrenebiliriz. Açık ve etkin bir iletişim kurmak, şartların iyi olduğu durumlarda bile oldukça güçtür. Öfkelendiğimizde ise daha da güçleşir. Ne de olsa fırtınanın tam ortasındayken kendimizi gözlemlememiz ya da esnek davranmamız pek olası değil. Duyguların yoğun olduğu durumlarda sakinleşmeyi ve yakındığımız etkileşimlerde oynadığımız rolün ayırdına varmak üzere biraz geri çekilmeyi öğrenebiliriz. İlişki modellerindeki rolümüzü gözlemlemeyi ve değiştirmeyi öğrenmek, içinde bulunduğumuz tüm ilişkilerde kişisel sorumluluk duygumuzu arttırmamızla el ele gider. Sorumluluk derken kendini suçlamayı ya da kendimizi sorunun nedeni olarak görmeyi kastetmiyorum. Benim sözünü ettiğim şey, etkileşim içinde kendimizi ve diğerlerini gözlemleme ve bildik bir duruma yeni ve farklı şekillerde tepki verme yeteneği. Eski bir dansta diğer insanın adımlarını değiştirmesini sağlayamayız. Ama kendi adımlarımızı değiştirdiğimizde dans artık aynı, önceden tahmin edilebilir modelde devam etmeyecektir. 4. Karşı adımları ya da diğerlerinin eskisi gibi ol tepkilerini beklemeyi ve bunlarla başa çıkmayı öğrenebiliriz. Tümümüz şu andaki gibi kalmamızdan çıkarı bulunan grup ya da sistemlerin birer parçasıyız. Eski sessizlik ya da belirsizlik ya da etkisiz kavga ve suçlama modellerimizi değiştirdiğimizde güçlü bir direnç ya da karşı adımla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Bu eskisi gibi ol tepkisi hem kendi içimizden hem de çevremizdeki önemli diğer kişilerden gelir. Açıkça dile getirdikleri eleştiri ya da yakınmaları ne olursa olsun, aynı kalmamızda asıl çıkarı bulunan kişilerin en yakınlarımız olduğunu göreceğiz. Peşinde olduğumuz değişimlere biz de direnç gösteririz. Değişime gösterilen bu direnç, tüm insanı sistemlerin değişme isteği kadar doğal ve evrensel bir yönüdür. İlerideki bölümlerde öfkemizi, kendimizi ve kendi yaşam koşullarımızı daha açık bir şekilde tanımlamak için kullanırken, kaçınılmaz olarak karşıladığımız derin huzursuzluğu daha yakından inceleyeceğiz. İçimizden bazıları açık bir iletişim ve kesin bir değişme kararıyla başlar işi. Ancak yine de diğer insanın savunuya geçmesi ya da söylediklerimizi geçersiz kılma çabaları karşısında geri adım atılabilir. Değişim konusunda ciddiysek, diğerlerinden gelen karşı adımların ya da eskisi gibi ol tepkilerinin bizde yarattığı kaygıyla suçluluk duygusunu beklemeyi ve yönetmeyi öğrenebiliriz. Bundan daha da zorlu olan adımsa kendi içimizdeki değişimden korkan ve direnç gösteren bölümü kabullenmektir. Sessizce boyun eğme ya da etkisiz kavgalardan yola çıkıp kim olduğumuz, nerede durduğumuz, ne istediğimiz, bizim için neyin kabul edilip edilmez olduğu konusunda sakin ama kesin bir kararlılığa geçmenin kolay olmadığını söyleyeceğim şimdilik. En önemli ilişkilerimizde en büyük kaygıyı ne düşündüğümüzü ve ne hissettiğimizi açıklığa kavuşturma konusunda yaşayabiliriz. Biz açık seçik ve dolaysız bir yaklaşım benimserken, diğer insanlar da kendi düşünce ve duyguları ya da değişmeyecekleri gerçeği konusunda aynı ölçüde açık ve dolaysız olabilirler. Bu gerçekleri kabul ettiğimizde bize acı verecek seçimler yapmak zorunda kalabiliriz. Belli bir ilişkinin ya da durumun içinde kalmayı mı seçeceğiz, gitmeyi mi seçeceğiz? Kalıp daha farklı şeyler yapmayı mı deneyeceğiz? Eğer öyleyse ne yapacağız? Bunlar yanıtlanması ve hatta düşünülmesi zor sorular. Kısa vadede kişisel deneyimlerimiz pek etkili olmadıklarını göstermiş olsa bile eski bildik yöntemleri uygulamayı sürdürmek daha kolay olabilir. Uzun vadede ise bu kitaptaki önerileri uygulamaya sokmakta yarar var.